satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aydoğan'la birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Bugünkü programımızda 24 Haziran seçimleri ve seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Özellikle dinleyicilerimizin bu konudaki görüşlerini de merak ediyoruz. Görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız memnun oluruz. Türkiye 24 Haziran seçimlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirdi, huzur içinde gerçekleştirdi ve 24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de resmen başlamış oldu. Seçimlerin sonuçlarını, seçimlerde seçmen nasıl bir mesaj verdi, tüm bunları satır arası programında değerlendireceğiz. Fatih Atik, istersen 24 Haziran seçimlerinde çıkan sonuçları paylaşarak bir başlayalım.
Evet.
24 Haziran seçimlerinde millet iki seçim için sandığa gitti. Birincisi Cumhurbaşkanlığı seçimi için, diğeri milletvekili seçimi için. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başlayalım istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri önemliydi. Çünkü neden? Türkiye 24 Haziran'la birlikte yeni bir sisteme geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ilk adımı 24 Haziran'da atıldı. Ve Cumhurbaşkanlığı için 6 tane aday yarıştı. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Meral Akşener.
Evet.
Ve ipi göğüsleyen de mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların %52,5'undan fazlasını alarak yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. Zaten 10 Ağustos 2014 seçimlerinde ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olmuştu. Ama 24 Haziran seçimlerinde de yeni sistemin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Ve tarihi bir zafere de imza attı diyebiliriz.
Tabii. Şimdi oranlar son derece önemli. Aha. Birazdan arkadaşlarımız bize oranların tam detaylarını da internetten açacaklar, göreceğiz. Bir yanlışlık yapmayalım diye. Aha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık bir zafer ilan etti. Yani bu bir kere katıksız bir gerçek. 16 yıllık iktidarın ardından hala genel başkanı olduğu partinin de kendisinin de birinci sırada olması, yani üzerinde tez çalışması yapılması gereken bir gerçek. Hı hı. 16 yıllık iktidarın ardından ve muhalefetteki bu birleşmeye rağmen tek başına hala %52 oy alabilmiyor olması, %52,6 bildiğim kadarıyla oy alması gerçekten bir rekor, dünya rekoru. Hı hı. AK Parti de yine aynı şekilde tüm yıpranmışlığına, tüm eleştirilere ve %7'lik oy kaybına rağmen %46-42 oy alarak, hı hı, yine birinci parti oldu ve en yakın rakibine 20 puan fark attı. Dolayısıyla hem AK Parti'nin hem bizzat şahsında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu başarısını kutlamak gerekir ve üzerinde çalışmak gerekir gerçekten.
Zaten,
akademik tez olarak.
Bütün dünya liderleri de 24 Haziran gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu zaferinden dolayı kutladılar.
Evet.
Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin de kutladı. ABD Başkanı Trump'ın da kutlama için telefon etmesi bekleniyor bugün. Tabii şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri önemliydi. Neden önemliydi?
Evet.
Bu seçimler aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan açısından bir referanduma dönüştü. Biliyorsun bütün muhalefet partileri birleştiler. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek onlar için tek gayeydi. Bütün Batı ülkeleri de birleştiler. Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye kampanyalar yaptılar. Türkçe gazete manşetleri attılar. Agit gözlemcileri gönderdiler Türkiye'ye. Seçimler üzerinden manipülasyon yapabilir miyiz hesapları yaptılar. Seçim günü yabancı gazeteciler Türkiye'de cirit atıp seçim sonuçlarını etkileyebilirse hesapları yaptılar. 24 Haziran seçimleri bence Recep Tayyip Erdoğan'ın bir nevi referandumu şeklinde geçti. ve Recep Tayyip Erdoğan bu referandumdan başarıyla çıktı. Bundan önceki referandumlarda da biliyorsun işte 16 Nisan'daki evet hayır referandumunda, 2010 yılındaki referandumunda da ve 10 Ağustos seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferle çıkmıştı. Ve 24 Haziran seçimlerinde de zaferle çıktı. Tabii Erdoğan'ın bu zaferinde AK Partililer tarafından verilen oyların yanında Milliyetçi Hareket Partili seçmenler tarafından verilen oyları da yabana atmamak lazım.
Evet.
Çünkü AK Parti'nin oylarında kısmi bir düşüş olsa da Recep Tayyip Erdoğan milletin %52'sinin oyunu alarak ve oylarını arttırarak, çünkü 10 Ağustos 2014 seçimlerinde aldığı oyları arttırdı diye biliyorum ben. 3 milyon civarında.
Tabii arttı. Yani referandumda en yüksek aldığı oy referandumdu. %51 almıştı.
Evet.
Bu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili referandum yapılırken. Ondan daha fazla aldı.
Evet.
Ve bugün Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dinleyince de şoka girdim ben tabii.
Tabii onu
oraya
bütün,
geleceğiz.
Onu mi? Bütün detaylarıyla konuşacağız tabii Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlerde elde ettiği zafer hem Türkiye tarihine geçmiş bir zaferdir hem de dünya tarihine geçmiş bir zaferdir. Bir de mesela Avrupa ülkelerinde seçimler yapılıyor. Amerika'da da seçimler yapılıyor. Ama orada seçimlere katılım oranı çok düşük oluyor. Buradaki seçimlere katılım oranını da dikkate aldığımız zaman milletin iki kişisinden biri Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini sandıkta ifade etmişti.
26 milyon oy aldı.
Evet.
26 yani milyon
seçime
inanılmaz.
Katılan seçmenlerin yarısından fazlasının oyunu aldı. Bu büyük bir orandır, büyük bir sayıdır, büyük bir başarıdır. Kimse bunu yabana atmamalıdır.
Zaten muhalefetin de söyleyeceği bir şey yok bu konuda. Dün Muharrem İnce basın toplantısı yaptığında orada da şunu gördük ki yani o da kabul ediyorum dedi. Yani başka bir şey söylemedi.
Muharrem İnce zaten seçim günü. 24 Haziran evet. Seçimi günü gece saat 12-1 gibiydi zannedersem. Bir televizyon kanalındaki ankırmeni attığı mesajla adam kazandı evet. Mesajıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zafer elde ettiğini teyit etti. Tabii burada şimdi Muharrem İnce'nin aldığı oyu konuşmak lazım. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi. Ama CHP'nin rozetini çıkarttı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıktı. Ve partisinden de %8 civarında fazla bir oy evet. aldı. Burada onu konuşmak gerekiyor. Muharrem İnce bu oyu nereden aldı?
Muharrem İnce bir kere klasik CHP elbisesinin dışına çıktı.
Evet.
Yani CHP'lilerin her zaman yaptığı laiklik vurgusundan, Atatürkçülük vurgusundan, ondan sonra işte Cumhuriyet'in temel nitelikleri gibi bir takım şeyler. CHP'nin klasik bir duruşu vardır. Onun dışına çıktı. Ve kendisi de zaten aslına bakarsan Muharrem İnce öyle yetişmiş bir insan. Ailesine bakıyorsun. Onun dışında işte kendi müktesebatına bakıyorsun. İnsanlarla diyaloglarına bakıyorsun. Aslında ne kadar seçim döneminde birbirlerini eleştirseler de Muharrem İnce de bakıldığı zaman halkın içinden gelen birisi. Yani Yalova'da doğmuş, Balıkesir'de yüksek öğrenim yapmış. Ondan sonra tekrar memleketine dönmüş. Daha sonra siyasetin içinde olmuş birisi ama devletle ilgili ilişkilerinde, devletle bağlarında farklı bir duruşu olan birisi. Yani halktan gelen bir insan demek lazım, bunu söylemek lazım. Ve klasik CHP'linin CHP'liler gibi değil. Yani daha farklı
bir seçim stratejisi de izledi mesela. Ne yaptı? Cumhurbaşkanı adaylığını ilan edildikten sonra gitti Hacı Bayram'da cuma namazı kıldı. Ondan sonra seçim kampanyasında bir mitinge giderken cuma namazı için bir köye girdi. Orada cuma namazı kıldı. Fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Ondan sonra ben dedi başörtülülere sahip çıkacağım dedi. Başörtülülerle hiç korkmasınlar dedi. Ondan sonra milletin değerlerine uygun mesajlar verdi. Ve farklı bir seçim kampanyası, yani senin de söylediğin gibi CHP'nin klasik seçim kampanyalarından farklı bir kampanya yürüttü.
Evet yani.
Ve bence %30 oy almasında Muharrem İnce'nin yürüttüğü bu kampanyanın etkisi büyüktü.
Muharrem İnce basın toplantısında dedi ki ben 50 günde bunu yaptım. Daha önce adaylığımı açıklasalardı bunu söylemedi ama ima etti. Yani bu kampanya süresi daha uzun olsa ben daha fazla insana dokunurdum açıklamasını yaptı. Muharrem İnce kendisinden önceki yani şu anki ve daha önceki CHP genel başkanlarına baktığın zaman CHP'nin alabildiği en yüksek oy 25.9. O da Kemal Kılıçdaroğlu ile alınmıştır. Ama Muharrem İnce bunu 30 barajına taşıdı. 30'u aştı. Dolayısıyla burada net bir başarı var. Bunu da evet. tespit etmek lazım yani. Ha bu oy kimden aldı? her kesimden oy aldığını söylemek lazım. Yani sokaklara bir kere şunu belirtmek lazım öncelikle. CHP tabanını harekete geçirmeyi başardı Muharrem İnce.
Evet, CHP tabanına bir umut oldu. Heyecan oluşturdu CHP tabanı.
Yani sosyal medyayı takip ettiğin zaman her kesimden insanların sosyetesinden işte köylüsüne kadar, şehirlisinden ne bileyim öğrencisine kadar her yerden insanın, her tarzdaki insanın Muharrem İnce'ye destek mesajları attığını görebiliyoruz. CHP tabanını harekete geçirdi. Ama bu yetti mi? Yetmedi. Çünkü CHP'nin genetik kodları yine de insanları korkutuyor. CHP'nin daha önce verdiği hafızalarda yer etmiş o klasik CHP imajı insanların güvenini kazanması için önünde bir engeldi Muharrem İnce'nin. Ama yine de bir başarı ortada, açık bir başarı var. CHP %22 orada kaldı. Ama Muharrem İnce %30 oy almayı başardı.
Şimdi tabii işte ona bakmak lazım. Yani CHP %22 oy alırken Muharrem İnce %30 oy aldı. Aradaki bu %8'lik oy nereden geldi?
Şimdi şöyle bir durum var. Yalnız orada daha derinlemesine bir analiz yapmak gerekiyor bence. CHP %22 oy aldı ama CHP aslında %22 oy almak için, yani CHP kazanmak için çıkmadı meydana.
Evet.
CHP hiçbir yerde görülmeyecek şekilde İYİ Parti'ye 20 tane milletvekili gönderdi. Şimdi farklı farklı şeyler var. CHP Kemal Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, ne dedi? HDP'ye oy verin diye açıklama yaptı. Her evden CHP'den, CHP'li her evden HDP'ye bir oy gitsin diye kampanya yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde kazanmaya dönük bir şey yapmadı. Ve CHP'yi zayıflatan bir strateji izledi. Yani CHP'nin başarısız olacağı, zaten oylarının düşeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği bu politikalardan belliydi. CHP'nin oyunu %30'a taşımak ya da daha yukarı çıkarmak gibi bir hedefi yoktu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kemal Kılıçdaroğlu şunu hedefliyordu ve Muharrem İnce'yi de zaten kerhan adayı gösterdi biliyorsun.
Evet.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı politikası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday çıkarmaktı. Eğer başarabilselerdi Abdullah Gül ismi üzerinde uzlaşmayı başarabilselerdi ortak aday çıkaracaklardı. O proje yattı. Yani bunu herkes biliyor. Eğer daha öncesinde Muharrem İnce'yi aday göstermiş olsa belki bugün daha farklı bir oy oranına ulaşmış olabilirlerdi. Kazanmaları gene mümkün değildi. Ama oy rakam olarak daha yükseklerde olabilirdi oran. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu kazanmaya oynamadı. Bir kere bunu söylemem lazım önce. İkincisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi HDP'yi mutlaka ve mutlaka şeye sokmaktı. Yani parlamentoya sokmaktı. Bunu da başardı. Şimdi bugün yaptığı basın toplantısında diyor ki Orta
şimdi,
Anadolu'da...
O zaman şöyle mi? Yani
oradan Muharrem'e geleceğim şimdi. İzin ver.
Yani senin anlattığına göre o zaman CHP %22 oy aldı. Muharrem İnce %30 oy aldı. Arada 8 puan fark var. CHP'nin oylarında biraz da düşüş olduğunu görüyoruz. Daha önceki seçimlerde %25 mi almıştı?
Almıştı evet.
25-26 almıştı galiba. Yani bir 4 puanlık bir düşüş görüyoruz CHP'nin oylarında. O zaman şu ortaya çıkıyor.
Rica iş yaptılar HDP ile.
Yani Muharrem İnce'ye oy veren CHP seçmeni milletvekilliğinde Muharrem'in şeye CHP'ye oy vermedi, HDP'ye oy verdi. O mu ortaya çıkıyor?
Kesinlikle böyle. Şimdi ben seçim sonuçlarına daha detaylı baktığım zaman bunu gördüm yani. Özellikle CHP nerede güçlü? İstanbul'da güçlü mü?
Evet.
İzmir'de güçlü mü? Güçlü. Bu bölgelere baktım. İstanbul genelinde CHP'nin kaybettiği %2 oy var. Geçen seçimlere göre. Yani 1 Kasım 2015 seçimlerine göre CHP İstanbul'da 2 puan daha düşük oy almış. HDP ise 2-3 puan daha yüksek oy almış HDP. İstanbul'da. İzmir bölgesine baktığımızda da İzmir'de de CHP yine %1,5 civarında oy düşüşü var. HDP'de de 2 puan civarında artış var. Ankara'da da öyle. Şimdi zaten bu ikişer ikişer puan desek ortalama İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikişer puan CHP'den HDP'ye gittin dediğin zaman zaten ediyor 3 puan oy. Evet. Yani HDP'nin nereden oy aldığını görmüş oluyorsun. HDP'nin oyu, gerçek oyu Selahattin Demirtaş'ın aldığı %8.
Selahattin Demirtaş %8 oy aldı. Buna rağmen HDP %11
aldı.
Yani arada 3 puan fark var.
Evet.
HDP'ye ve o zaman nasıl
yani
oluyor?
Yani CHP'den giden oylar CHP'nin büyük şehirlerde özellikle...
Evet.
Kaybettiği ikişer puanlık İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da CHP'den ayrılan seçmen HDP'ye yöneldi. Çünkü açık görünüyor.
Doğru.
Baktığın zaman 1 Kasım seçim sonuçlarıyla bugüne baktığın zaman oralardan artık oylar.
Yani %3 civarında CHP'li seçmenin HDP'ye oy verdiği görülüyor. Ama bu kişiler Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye oy verdiler.
Onlar verdiler. Yani CHP'nin seçmeni Muharrem'e oy verdi. Muharrem İnce oy verdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde ama özellikle büyük şehirlerde yapılan kampanyalar neticesinde CHP seçmeni bilinçli olarak HDP'ye yönlendirildi. Evet. Bir de enteresan bir şey daha söyleyeyim Bilal, bir izin verirsen. Doğu ve Güneydoğu bölgesini inceledim. Oradaki oy oranlarına baktım özellikle. HDP en güçlü olduğu yerlerde 7'şer puan hatta 12 puana yakın kayıpları var. Şırnak'ta 12 puan daha düşük oy alıyor. Diyarbakır'da 8 puan daha düşük oy alıyor. Bir önceki seçimlere göre. Evet. Doğu ve Güneydoğu'daki seçmen rahat bırakıldığında HDP'den uzaklaşıyor. Ha bölgede yine birinci parti HDP ama her ilde Şırnak, Van, Mardin, Diyarbakır, Hakkari buralarda 7'şer 8'er hatta 10-12 puana varan kayıplar var. Buna rağmen bölgedeki Kürt vatandaşlarımız HDP'den uzaklaşırken CHP'lilerin gidip HDP'ye oy veriyor olması anlaşılabilir bir şey değil.
Tabii şimdi bu seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarından birisi Meral Akşener'di. Meral Akşener'in nasıl bir performans göstereceği, nasıl bir oy alacağı merakla bekleniyordu. Meral Akşener seçimler öncesinde çok iddialı söylemler kullandı. İlk turda Cumhurbaşkanı seçileceğini iddia etti. İkinci tura Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte kendisinin kalacağını ve Cumhurbaşkanı seçileceğini iddia etti. Ama bence bu seçimlerin kaybedenlerinden birisi Meral Akşener'dir. 7.29 oy aldı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Hatta İyi Parti'nin aldığı oydan daha az oy aldı.
Evet.
Bu da şunu gösteriyor. İyi Parti'ye oy veren bir kısım seçmenin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye oy verdiğini gösteriyor.
Evet, yani CHP şöyle bir durum var. Meral Akşener'in zaten kazanma ihtimalinin olmadığını herkes biliyor. Muharrem İnce ortaya çıktığı andan itibaren, yani CHP kendi adayını ortaya sürdüğü andan itibaren Meral Akşener'in bir şansı kalmamıştı. Zaten yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir şansı yoktu ama CHP de Meral Akşener üzerinde uzlaşma sağlayamadı. Yani Meral Akşener'i tek aday gibi çıkarsalar mesela daha farklı bir netice elde edebilirlerdi ama Muharrem İnce'nin ismi ortaya çıktığı günden itibaren Meral Akşener'deki o yukarı doğru gösterilen çıkış trendi geriye döndü. Evet. Meral Akşener her gün geriledi. Şunu söylemek lazım. Henüz 60-70 günlük yani 8-9 aylık bir partinin %10 barajını aşması önemli. Evet. Ama buradaki ilişkiler yumağına çok dikkat etmek lazım. Yani FETÖ'nün doğrudan Meral Akşener ve ekibine destek verdiğini unutmamak lazım. Hı-hı. Bu oylar nereden geldi diye soracak olursan MHP içerisinde büyük bir çalkantı vardı. Meral Akşener'in ortaya çıkmasıyla birlikte büyük bir MHP'li kesimi İyi Parti'ye yöneldi. Oyların bir bölümü buradan geliyor. İkinci bölümü FETÖ ve avanelerinden geldi. Yaklaşık 2 puan kadar olduğu söyleniyor. Kalan bölümünde de Meral Akşener şunu yapmayı başardı yalnız. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde eskiden kalan merkez sağ oyları toparlamayı başardığı söyleniyor. Böyle bir analiz yapabiliriz.
Tabii biraz da CHP'den de oy aldı.
CHP'den de oy aldı.
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesindeki
onun CHP'li bir şu, kısım seçmenin. HDP'ye yakın duran CHP tabanını rahatsız etti CHP yönetimi. Tamam. Oradan da CHP'den de İyi Parti'ye gidenler oldu. Ama yani Meral Akşener'in bugün bir ifadesi vardı. Zaten şaşırıyorum yani bu seçimde kaybeden yok. Herkes başarılı ilan etti kendisini. Yani 100 yıllık CHP %22 aldı. 90 günlük İyi Parti %10 almayı başardı dedi. Yani kim daha başarılı? Yani böyle bir kıyasa girdiğiniz zaman da enteresan ama demin söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Bu parti bu seçimde kaybeden yok.
Evet.
Kılıçdaroğlu'na soruyorsun. Oyları düşmüş. Oyları düşmüş ama başarılı.
Onları konuşacağız. Cumhurbaşkanı adaylarını konuşalım, bitirelim istiyorum. Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek var. Bence onları konuşmaya gerek yok. Çünkü aldıkları oyları yani ortada. Bir de Selahattin Demirtaş faktörü var. Edirne cezaevinde tutuklu olmasına rağmen HDP tarafından aday gösterildi. Aday gösterilerek bir mağduriyet edebiyatı yapılmak istendi. Ama Selahattin Demirtaş'ın aldığı oy da ortada 8.40. Hatta HDP'nin aldığı oydan daha düşük bir oy aldı.
Yani o net. Evet. Orada şimdi adaylar üzerinde konuşurken eksik söylediğimiz bazı hususlar oldu. Selahattin Demirtaş, o da kerhen aday yapıldı. Yani o da HDP son dakikaya kadar aday belirleyememişti.
Evet.
Ve HDP'nin oyu bu kadar Türkiye'de. Belki bu kadar bile değil. Hatta Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın diye oy veren insanlar da oldu. Evet. CHP'den Benim tahminim 6,5-7 civarında.
Bence HDP'nin oyu bu kadar değil. HDP %11.70 oy almış. Bence HDP'nin oyu bu değil. HDP'nin oyu Selahattin Demirtaş'ın aldığı oydur. 8.40.
Evet, onu diyorum yani. Hatta yani, o kadar bile değil. Evet. Yani Selahattin Demirtaş'ın altında, aynen, daha da altında.
Doğru.
Yani Selahattin Demirtaş'a üzülüp acıyıp yani o çıksın dışarıya diye oy veren insanlar da oldu.
Evet.
Dolayısıyla o başka. Muharrem İnce %30 barajını aştı. %30 oy aldı. Şunu söylemek istiyorum. Muharrem İnce nasıl bu kadar oy aldı? Ben aslına bakarsan şaşırıyorum yani. Çünkü ne dedi? Otomobil fabrikasına ne gerek var dedi.
Kanal İstanbul'a.
Kanal İstanbul'a ne gerek var dedi. Ona ne gerek var, buna ne gerek var? Yok işte ben dedi Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorum dedi. Sonra dün yaptığı basın toplantısında ben öyle bir şey demedim dedi. Yani Selahattin Muharrem İnce'nin, Sayın İnce'nin o kadar çok çelişkili açıklamalarına rağmen bu kadar fazla oy alıyor olması, yani bunu da şöyle açıklıyorum ben. Recep Tayyip Erdoğan muhalifliği, Erdoğan karşıtlığı, aha, yani insanların ne dediğine bakmadan oy vermeye yöneltiyor. Yani evet. Muharrem İnce ortaya doğru düzgün bir politika koyamadı. Çelişkili açıklamalar yaptı. Hı hı. Buna rağmen bu kadar oy alması aslında şaşırtıcı bir şey.
Şimdi tabii ben oy kullandığım sandıkta sandık sayımını da seyrettim. Hatta oy kullandığım okuldaki bazı sınıflardaki sandık sayımlarını da seyrettim. Mesela bazı seçmenlerin tercihleri dikkat çekiciydi. Zarflar açılıyor. Bir seçmen mesela Muharrem İnce'ye vermiş Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ama milletvekili seçiminde HDP'ye oy vermiş. Başka bir seçmen de mesela Muharrem İnce'ye vermiş Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ama milletvekili seçiminde İyi Parti'ye oy vermiş. Bu tür çok oyla karşılaştım. Hatta bir seçmen Cumhurbaşkanlığında Muharrem İnce'ye oy vermiş. Milletvekilinde Saadet Partisi'ne oy vermiş. Yani bence o Saadet Partili seçmen niye Muharrem İnce'ye oy verdi? Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığından dolayı verdi.
Zaten sevgili Bilal. Şimdi.
Yani Recep Tayyip Erdoğan seçilmesin de kim seçilsin, seçilirse seçilsin anlayışıyla Saadet Partili bir seçmen gidip Muharrem İnce'ye oy verebilmiş.
Bu seçim kampanyası bütün partiler için söylüyorum. Tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsiyeti üzerinden yürüdü.
Evet.
AK Parti de dahil. Hı-hı. AK Parti ne yaptı? AK Parti'nin en önemli ve Türkiye'nin şu andaki en önemli aseti, ürettiği en önemli uluslararası marka değer nedir? Recep Tayyip Erdoğan.
Evet.
Türkiye'yi bugüne kadar getiren, bu yatırımları yaptıran ve Türkiye'nin gelişmesine en önemli katkıyı sağlayan isim Recep Tayyip Erdoğan. Lokomotif yani.
Evet.
AK Parti bir lokomotifi öne sürdü kampanyasında.
Hı-hı.
Her hiç olmadığı kadar Cumhurbaşkanı'nın şiirleri, görüntüleri kullanıldı AK Parti'nin kampanyasında. Muhalefet de tam tersini yaptı. Hep evet. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, diktatörlük söylemi, onun dışında Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindekilerle ilişkisi, şusu busu filan. Yani Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye kadar, Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'e, Temel Reis'e kadar hepsi Erdoğan'da Erdoğan. Sabah kalktılar Erdoğan, akşam yattılar Erdoğan gitsin söylemi. Yani burada şunu gösteriyor. Kendileri bir proje üretemiyor. AK Parti ve vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. Diğerleri de Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu kadar oy almayı başardılar. Ama bunu belirtmekte fayda var. Yani AK Parti'nin buradan kendine çıkaracağı önemli dersler olduğunu ben düşünüyorum. Hı. Diğer partilerin de öyle.
Hı.
Önemli bir seçim, önemli bir kampanya süreci oldu. İlk defa AK Parti mecliste kurulduğu günden bu yana çoğunluğu kaybeden bir noktaya geldi. Dolayısıyla burası son derece önemli. Bir de son dakika gelişmesi var. Şunu anla, dinleyicilerimizle paylaşalım. Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Trump tarafından arandı. Amerikan Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı aradı ve seçim sonuçları nedeniyle tebriklerini iletti. Başarılarının devamını diledi. Onu da diğer liderlerin de aradığını da hatırlatalım. Putin, İran Cumhurbaşkanı, Çin Devlet Başkanı, işte Trump da aradı.
Merkel
hepsi aradı. Hı-hı. Ortada çok net bir tablo
ama
var sevgili Bilal.
Bütün liderler aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısından dolayı tebrik etti. Aramayan bir lider var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bugünkü açıklamalarını bütün milletimiz dikkatli bir şekilde takip etti. Ve inanıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dinleyen Cumhuriyet Halk Partili seçmenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanlar bile Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamaları karşısında şok üstüne şok yaşamıştır.
Ya yaşamamaları mümkün değil.
Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanmış. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de seçimi kazandığı için Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmiş. Ama Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ben bir diktatörü tebrik etmem. Yani bu kadar siyasette bir öngörüsüzlük olamaz. Bu kadar siyasette uzlaşmasız, çatışmacı bir dil olamaz. Bütün liderler tebrik ederken, senin Cumhurbaşkanı adayın bile tebrik ederken ben Kılıçdaroğlu'ndan bir tebrik beklerdim ama ben de yanıldım. Bütün CHP'ye oy veren seçmenler de yanıldı diye düşünüyorum.
Ben yanılmadım. Hı-hı. Yanılmıyorum. Şaşırmıyorum da, şok da olmuyorum bu konuda. Hı-hı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Erdoğan'ı bir tarafa bırak. Yani hı-hı, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı tebrik etmesini bir tarafa bırak. Basın toplantısını ilk anından son anına kadar takip ettim, tamam mı? Evet. Basın toplantısında Muharrem İnce'nin adını ağzına anmadı. Hı-hı. Kendi gösterdiği Cumhurbaşkanı adayını tebrik etmedi.
Evet, o da çok.
Ta ki gazeteciler çok, sorana kadar. Çok enteresan. Yani gazeteciler sormasa Muharrem İnce'nin adını ağzına almadı.
Gazeteciler sorduktan sonra da tebrik etmedi.
Evet, başarılı bir sonuç almıştır. Tebrik ediyorum. Evet. Daha iyi olacak falan. Böyle şeyler söylemedi. Tam tersine ne dedi? Koltuk sevdalılığının bu partide yeri yoktur dedi. Yani evet. Muharrem İnce.
Ve bir de şöyle bir ilginç ifade kullandı. Senin de dikkatini çekmiştir. Muharrem İnce dedi Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra CHP rozetini çıkartmıştır dedi. Ve CHP'nin dışında olanların dedi CHP'nin içine ilişkin açıklama yapmaları doğru değildir dedi. Yani şey, Muharrem İnce'yi de bir anda CHP'nin dışına itti, kapının önüne koydu yani bir şekilde. Ya
zaten yoktu bak, kampanya sürecinde ben arkadaşları gönderdim, muhabir arkadaşları. Genel merkezin etrafını dedim bakın. Hı hı. Muharrem İnce'nin posteri var mı? Bir tane tablosu var mı? Bir şey var mı? Fotoğrafı. Gittiler baktılar özel olarak. Hı. Hiçbir yerde yok. Kılıçdaroğlu'nun posterleri var. Bir tane partinin böyle karşısında 10 metre karşısında şey var. Bir tane elektrik panosu var, tamam mı? Elektrik trafosu. Aha. Oraya da Muharrem İnce'nin taraftarları şöyle A4 kağıdı büyüklüğünde bir Muharrem İnce posteri yapıştırmışlar, o kadar. Hı hı. Muharrem İnce'den eser yoktu.
Evet.
Dün sabah da, yani seçimlerin ertesi sabahı, 25 Haziran sabahı evden işe geliyorum. O Konya yolunu Ankara'yı bilenler bilir. Hı hı. Kepekli mevkinde ışıklar var, Konya yolu ışıklarda. Çankaya Belediyesi, CHP'li Çankaya Belediyesi'nin çok büyük bir reklam panosu, evet, var orada. Sen her gün geçiyorsun, belki dikkat, evet, ediyorsundur. Aha. Böyle Sayın Başkan Alper Taşdelen'in falan böyle büyük posterlerini asarlar, evet, oraya. Aha. Orada 20 günden beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri vardı. Hı-hı. 25 Haziran sabahı oradan geçiyorum.
Muharrem İnce'nin.
Muharrem İnce'nin, özür dilerim. Muharrem İnce'nin posteri vardı Cumhurbaşkanı adayı olarak. Aha. 25 Haziran sabahı geçiyorum. Aynı gece kapatmışlar. Aha. Muharrem İnce'yi silmişler yani. Aha. Beyaz brand da çekmişler. Seçim bitti, Muharrem bitti.
Evet.
CHP'liler için. Kemal tabii. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin başarısını tebrik etmeden öte başarısız olduğunu söyledi.
Evet. Yani kendi sözleriymiş gibi söyledi. Muharrem İnce işte beklentinin altında oy aldığını kabul etti gibi söyledi ama bence Muharrem İnce'nin başarısız olduğunu ifade etmiş oldu.
Daha yüksek oy bekliyorduk, evet, biz dedi. O kadar olamadı dedi ve şunu da belirtelim. Herkes, hatta bazı gazeteciler bugün haber yaptılar. Gazetelerde var. Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü toplantıda MYK'da sonra istifa edecek. Görevi Muharrem İnce'ye bırakacak diye. Sabahleyin ben de arkadaşlar yayın yapalım diye bizi davet ettiler. Ekrana çıktık. Bu soruyu sordu spiker. Dedim ki asla böyle bir şey yok. Yani Muharrem İnce'ye koltuğu bırakması diye bir şey söz konusu olamaz yani. Hı hı. Ama bugün basın toplantısı yapacak dedi. Evet, yapacak. Çünkü seçim değerlendirmesi yapacak dedim. Hı hı. Ve Kılıçdaroğlu bizi şaşırtmadı.
Bir arkasından de şimdi ben bugün ki, Kılıçdaroğlu'ndan şey bekliyordum. Yani 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapmasını partisi açısından. Örneğin mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Ne dedi? Biz dedi seçmenin verdiği mesajı aldık. Bu mesajı iyi okuyacağız ve gereğini yapacağız dedi. Ama Kılıçdaroğlu ne Muharrem İnce'nin aldığı oy üzerine bir değerlendirme yaptı. Sadece soru üzerine bir açıklama yaptı. Ne de CHP'nin aldığı oy üzerine bir değerlendirme yaptı. Çünkü CHP %26 oy alıyordu. Bu seçimlerde o %22'ye düşmüş.
Evet.
Oyu düşen bir CHP var. Ve genel başkan olarak bu oyun düşüşüne ilişkin bir değerlendirme yapmasını beklerdim. Ama böyle bir değerlendirme yapmadı. Ne dedi? Seçimin kaybedeni AK Parti dedi. AK Parti seçimi birinci parti olarak tamamlamış.
Kılıçdaroğlu'nun CHP herhalde gözlükleri falan mı kırıldı? Ne oldu? Önüne
CHP, CHP'nin iki katı fazla oy almış AK Parti. Mecliste birinci parti olmuş, sandalye dağılım bakımından. Ama Kılıçdaroğlu dedi ki seçimin kaybedeni AK Parti'dir. Bütün dinleyicilerimiz bana katılacaktır. Bütün siyasi yorumcular, bütün köşe yazarları da aynı yorum yapıyor. Bu seçimlerin kaybedeni varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir parti olarak. Yani Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendince başarılı oldu. %30'un üzerinde bir oy aldı. Ama bence bu seçimlerin kaybedeni Cumhuriyet Halk Partisi'dir. AK Parti oyları düşmüştür ama buna rağmen birinci partidir. Mecliste en çok sandalyeye sahiptir. Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçtirmiştir. MHP beklentilerin üzerinde oy almıştır. İyi Parti iyi veya kötü barajı aşmıştır. HDP barajı aşmıştır. Ama CHP seçimlerin kaybedenidir. Çünkü oyları düşmüştür. Bunu Kılıçdaroğlu'nun izah etmesi gerekirdi. İzah etmesi
lazım ama öyle bir düşüncesi yok. Hala diktatörü tebrik etmem diyor. Yani eğer bu ülkede bir diktatörlük varsa sen zaten öyle konuşamazsın.
Evet.
Yani bu ülkede bir diktatör ama, olsa böyle bir seçim yapılamaz.
Ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasında bir çelişki dikkatimi çekti. Onu hatırlatmak istiyorum. Dedi ki AK Parti mecliste çoğunluğu kaybetmiştir dedi. 300'ün altında kaldığı için. O nedenle dedi artık dedi tek adam yok dedi. Topal ördek var dedi külliyede. Böyle bir ifade kullandı. Hem diyor ki tek adam yok topal ördek var. Hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tek adam ve diktatör olmakla suçluyor. Bu büyük bir çelişkidir. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını bence bir gözden geçirmesine fayda var. Bence Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamalarını tekrar bir dinlerse, o kaydın tekrarını bir dinlerse açıklamaların ne kadar çelişkili olduğunu, ne kadar gülünç olduğunu kendisi de kabul edecektir diye düşünüyorum.
Yani öyle bir tarz yok. Şu anda CHP kulislerinde, CHP tabanında inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşanıyor.
Evet.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarından sonra. Ve şimdi tabii peş peşe açıklamalar geliyor, istifa çağrıları.
Evet, şimdi CHP'de ne olacak onu da biraz konuşalım. Yani bugünkü Muharrem İnce dün bence ateşi yaktı.
Tabii.
Yani genel başkanlık yarışında startı verdi bence. Bugün de bir tweet attı. Dedi ki 81 ili dolaşacağım, teşekkür edeceğim dedi. Bence o genel başkanlığın provasını yapacak.
Ama şunu söyleyelim. Daha önce çıktığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce dedi ki eğer kaybederseniz genel başkanlığa aday olacak mısınız diye sordular. O da dedi ki ben eğer seçimi kaybedersem genel başkanın karşısında rakip olmam diye evet. Bir açıklama yapmıştı. Ama dün yaptığı basın toplantısı ve bugün attığı tweet %30 oy almış bir insan kenarda bekleyemez yani.
Evet.
Ya kenarda bekleyemez. Genel başkanlık olmasa
zaten
bile
zaten şey dedi yani bana yürü derlerse dedi ben dedi yürürüm dedi. Ve pek çok CHP milletvekili ve CHP'liler de Twitter'da yürü arkandayız diye mesajlar atmaya başladı. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyor bence. Kurultay kararı alsın Kılıçdaroğlu ve kurultayda aday olmayacağını açıklasın. Bu kurultayda aday olmayacağını açıklarsa Kılıçdaroğlu Muharrem İnce aday olarak ortaya çıkar. Ama kurultayda Kılıçdaroğlu aday olacağını açıklarsa Muharrem İnce aday olarak çıkmaz. Çünkü niye? Seçimlerden önce verdiği söz var. O söze uymak zorunda.
Yani niye kurultay
ama beklentisi kurultay kararı alınsın, Kılıçdaroğlu aday olmasın, ben aday olayım, CHP'nin genel başkanı olayım.
Zaten bu doğal herkesin beklentisi.
Hı hı.
Yani Muharrem İnce'yi genel başkan yapmayacaksa kurultay kararı almasının da bir gereği yok. Zaten evet. Yeni yapıldı kurultay. Ama ben herkes istifa beklentisindeyken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyeceğini söylemiştim. Hı hı. Bugünkü verdiği mesajlarda da onu söyledi. Ben istifa etmiyorum dedi.
Hı hı.
Koltuk sevdası olanların bu partide işi yok dedi. Ondan sonra Muharrem İnce'yi bile başarısız ilan etti. Hı. Fakat tabandan gelen bir tepki olacaktır.
Evet.
Şimdiden muhalif milletvekilleri ya da işte Muharrem İnce'nin yanında yer alanlar istifa çağrıları yapmaya başladılar bile.
Evet.
Bu rüzgarı gösterebilir mi Kılıçdaroğlu? Göster. Çünkü delegenin tamamı Kılıçdaroğlu'na bağlı.
Ama bence Muharrem İnce de artık potansiyel bir genel başkan adayıdır. CHP'de eğer kendine yol bulamazsa başka bir yol açacaktır. Ya başka bir parti kurabilir ya da DSP'nin başına geçerek CHP'yi bölebilir. Muharrem İnce %30 oyla artık Türkiye'de potansiyel bir lider adayıdır.
Ben aynı kanaatte değilim.
Muharrem İnce'nin önünde Kılıçdaroğlu bile duramaz.
Böyle bir şey yapabilir diye söyleyebilirsin ama benim kanaatim şu. Muharrem İnce İstanbul Belediyesi'ne aday yapılırsa tüm bu iddialarından vazgeçer.
Evet. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aydoğan'la birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
satır arası.